Radyo Doktoru. ...13.4 Türkiye'nin saatleri Radyo Doktoru'ndan herkese merhabalar. Sağlıklı, keyifli, güzel bir gün için hepiniz hoş geldiniz. Ben Özgür Aksuna.
Ben Ebru Cengiz.
Yine birlikteyiz Radyo Doktoru'nda güzel bir çarşamba gününde ve her çarşamba olduğu gibi. Evet, bugün ne konuşacağız? Bugün güzel konular ve konuklarımız var. Çok değerli yine konuklarımız olacak. Birazdan sizlerle paylaşacağız hepsini. Ama öncesinde siz bize ulaşmak isterseniz nasıl ulaşacaksınız? Sorularınız, merak ettikleriniz ya da cevap aradıklarınız. 312-463-34-19, 463-34-20. Bir numaralı telefondan, radyodoktoru@trt.net.tr e-mail adresinden, sosyal medyadan, Radyo Doktoru hesaplarından, TürkiyeninSesiRadyosu.com'dan ve mobil uygulamamız TRT TV'den bize ulaşabilir, sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Bugün çok önemli konuklarımız var dedik. Birazdan sevgili Sümer Çavuşoğlu ve doçent doktor Hatice Karaer Ünaldı canlı yayın konuklarımız olacak. Kendisileriyle psikodrama ve MS ile ilgili sorularımızın cevaplarını alacağız. Aslında merak ettiklerimiz var bununla ilgili ve çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Onların detaylarını öğreneceğiz ve omzumuzdaki yüklerden kurtulmak için desem ya da omuz ağrılarından kurtulmak için desem, yardımcı doçent doktor Hakkı Çağdaş Basat canlı yayın konuğumuz olacak ve omuzla ilgili merak ettiğiniz her türlü sorunun cevabını arıyor olacağız. Az önce bahsetmiştim canlı yayın konuklarımızdan, şu an yanımızdalar. Hoş geldiniz. Öncelikle sizleri tanıyalım, önce bir tanışalım öyle diyelim. Biz tanıyoruz ama sevgili dinleyenlerimiz de tanısınlar. Doçent doktor Hatice Karaer Ünaldı, nörolog, psikodramatist ve Sümer Çavuşoğlu, Ankara MS Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Hoş
merhaba,
geldiniz.
Hoş bulduk. Merhaba.
Burada olmanızdan çok mutluyuz. Çünkü çok önemli konular ve bunları paylaşmak, duyurmak istiyoruz.
Evet, çok teşekkür ederiz.
Biz teşekkür ederiz. Ne demek? Şimdi önce nereden başlayalım? Dernekten başlayalım.
Önce hastalıktan başlayalım.
MS
nedir hani?
Evet. Nedir MS? Niye MS ve...
Multiple skleroz diyelim.
Evet, niye?
Multiple skleroz.
Adı bu.
Ben kısaca bahsedeyim. Nörolog kimliğimle.
Evet, nasıl bir hastalık?
Multiple skleroz, biz kısaca MS diyoruz artık. Böyle dile de çok yerleşti. Hastalarımız arasında da yerleşti MS diye kısaca ben de öyle devam edeyim. MS genelde genç 20-40 yaş arası, hani genç yetişkin dediğimiz grupta gördüğümüz bir merkezi sinir sistem hastalığı. Kadınlarda bir miktar daha fazla, iki kat kadar. Yani %30 erkekse %70 kadınları tutuyor bu hastalık. Ve yani bizim en aktif bulduğumuz yaşta olması bizi ilgilendiriyor daha çok. Hani hem psikodramatist rolümle de o ilgilendiriyor. Çünkü tam çalışma döneminde bütün işini kuracağı, yuvasını kuracağı, hayatını kuracağı bir dönemde gelip buluyor bu hastalık. Ve merkezi sinir sisteminde... gri madde dediğimiz beynin dış kabuğunun altında beyaz madde var ve o bizim diğer kolumuza, bacağımıza giden sinirlere ulaşan sinirler oradan başlıyor. Ve oradaki beyaz madde dediğimiz ve sinir hücrelerinin dış kılıfının hasarlanmasıyla ortaya çıkıyor.
Peki hastada ne oluyor?
Hastada... çok ufak tefek şikayetlerle, yani bazen belirsiz şikayetlerle, hafif bir uyuşma, hafif bir güçsüzlük hissi, hafif bir baş dönmesi, yürüme güçlüğü, ayakta takılma, dengesizlik, bulantı, kusma gibi pek çok çeşitli şikayetlerle başlayabiliyor bu hastalık. Ve ataklarla seyrediyor. Yani bir dönem oluyor, bu şikayetler oluyor. Düzeliyor ya da tanı konuyor, tedavi veriyoruz biz. O atak döneminde verdiğimiz tedavilerimiz var. Atakla toparlıyor, günlük aktivitelerine hasta dönüyor. Bir süre aradan kişiden kişiye de değişiyor. Bunu da ilave etmem lazım. Yani her hastanın MS'i farklı oluyor. Peki, hastaya değişiyor.
Tedavi vermesek de ataklarla gidiyor dedik ya. Hani kendi kendine bir düzelme.
Olabiliyor ama biz tanı koyduktan sonra kendi kendine düzelmeye bırakmıyoruz. Çünkü ikinci, üçüncü ataktan sonra bu iyileşme dönemleri yavaşlıyor. O yüzden biz tanı koyduğumuz anda önce bir atak tedavisi veriyoruz. Daha sonra düzenli yenileyici tekrar bir atak yenilememesi için düzenli tedavilere başlıyoruz.
Diğer hastalıklarda olduğu gibi bunda da erken tanı önemli midir?
Çok önemli. Son yıllarda, son 15-20 yıl içinde MS tanısı daha kolay konur oldu. Çünkü görüntüleme yöntemlerimiz giderek gelişti. Daha küçük ayrıntılarla çekebilir olduk o görüntüleme, beyin görüntülemesini sağlayabilir olduk ve en ufak bir şikayette görüntüleme yaptırdığımızda MS'e ait beyinde görmemiz gereken, biz ona plaklar diyoruz. O beyaz maddedeki hasarlanmayı biz beyinde görüntüleme yöntemlerinde plak olarak görürüz. O plakları gördüğümüz anda biz başka tanı yöntemlerimiz de var. Kriterleri var, tanı kriterleri. Ona göre tanımızı koyduktan sonra hemen tedavimize başlıyoruz. Atak tedavisinin de belli kriterleri var. O kriterlere göre.
Peki ömür boyu sürüyor mu bu tedavi? Yoksa iyileşmeye ihtimalimiz var mı?
Var. Bütün hastalık, yani bizim MS'de de iyileşme ihtimalimiz var. En az 5 yıl atak geçirmiyorsa biz onu takip altında iyileşmiş kabul edebiliyoruz. Ama takibi hani hep gönlümüzden geçen ömür boyu sürdürmek. Çünkü her an ne olacağını bilemeyiz ama en az bir 5 yıl ataksız dönem bizim için çok iyilik halinin öngördüğümüz bir şey olabiliyor. 5 yıl
süre. Bazı hastalıklarda ya da bazı hastalıkların bazı tiplerinde diyeyim durumu koruyabilmek bile büyük bir şans oluyor. En azından durumu koruyup aynı yerde kalabilmek bile başarı ve çok güzel oluyor,
evet,
değil mi?
Bu düzenleyici tedavilerimizdeki amaç o zaten. Yeni atağı önlemek ve mevcut durumu koruyabilmek.
Ama bildiğim kadarıyla MS de hani birazcık farklı bir hastalık. Çoğunun tanısı tesadüfen konuluyor. Çünkü hani o kadar hafif bulgular var ki, değil mi hocam? Yani evet. Siz daha iyi anlatacaksınız.
Bazen hasta tarafından önemsenmiyor. Hani kişi birey tarafından önemsenmiyor. Bazen de hani bizim de dikkatimizden kaçabiliyor. Çok hafif bir şey oluyor. Yani o kadar basit. Yani gözümün ucu hafif bir kırpıyor diyebiliyor. Ya da hafif bir uyuşma vardı ama hemen geçti diyor mesela. 24 saat içinde geçebiliyor bir şikayet. Düzelebiliyor.
Peki mutlaka şunlar olursa gidin doktora, bu en önemli belirtisidir dediğimiz belirtileri var mı?
Evet. Yani en az bir şikayetin bizi bir 24 saat geçmesini. Hani bu bir herhangi şikayet varsa da bir 24 saat olduğunda. Bu ellerde uyuşma, ayaklarda uyuşma olabilir. Bizim vurucu şeyimiz geçici görme kaybı tek gözde. Eğer geçici görme kaybı varsa ve bu 24 saat sürmüşse, bulanık görme, perdeli görmek tek gözde, bu çok önemli bir bulgu. Yani oldu, bir gün sürdü ama geçti deyip önemsenmeyecek bir şikayet değil bu. En önemli
hemen
şikayet.
Hemen doktora başvurmakta fayda var.
Evet. Ve
bir nöroloğa mı gitmek lazım hemen?
Ya tabii nöroloğa gidebilir ama en azından bir aile hekimine danışmasını öneririm ben. Yani ufak tefek şikayetlerde gitmek istenmeyebilir. Onları bir aile hekiminize en azından bir danışmanızını öneririm herkesin. İşte uyuşmalar, güçsüzlükler geçici, tek gözde görme kayıpları, geçici görme kayıpları, denge bozukluğu, baş dönmesi, bulantı, bu tip şikayetler diyebiliriz.
Mutlaka zaten düzenli olarak bir doktor kontrolünde ufak şikayetleri çok önemsemeden geçiştirmektense mutlaka gidip danışmakta fayda var her zaman.
Evet.
Biz her zaman bunu söylüyoruz.
Evet, şunu da eklemek isterim. Bunlar tabii hani erken tanıda hafif basit şikayetleri söyledik ama bazen de hani daha bir gürültülü de gelebiliyor. O gürültülü geldiğinde hani bir kolda güçsüzlük ama hiç kaldıramıyor ya da bacakta güçsüzlük hiç kaldıramıyor. Zaten hemen doktora mecbur gitmek zorunda kalınıyor.
Acil olarak gidiyor.
Evet, o zaman acil hani herkes, her birey gidebiliyor ama bizim bunlar zaten gidiyor ama küçük şikayetlerde önemsenmiyor.
Çünkü genç yaş grubu, yani hani 20'li yaşlarda bir bayan hastaysa işte kolumda ufacık bir uyuşma ya da gözümde bir perdelenme var. Bunları daha çok işte günün yorgunluğuna ya da psikolojik anlamda hele de sıkıntılı bir süreçteysek onlara bağlayıp önemsemeyebiliyoruz. En azından hani o kısımda ben hani tekrarlıyorsa mutlaka nöroloğa gitmemizi söylüyorum. Çünkü aile hekimleri ya da bizler, ben de bir pratisyen hekim olarak konuşuyorum. Aynı hastaları defaten gördüğümüz için defalarca, hı hı, bu ufak tefek şeylerde bizim de göremeyebiliriz, atlayabiliriz. Hani Allah utandırmasın deriz hep biz meslekte.
Evet, ufak ama şeyleri yoğun çalışma koşulları arasında, evet, gözümüzden kaçabilir.
Evet, çok önemli. Onun için mutlaka bir nörolog, evet, gözüyle değerlendirmek, evet, lazım.
Ben Sümer Hanım'a dönmek istiyorum burada. 10-16 Aralık 2018 tarihinde Ankara Psikodrama Haftası vardı. Abdülkadir Özbek Psikodrama Derneği ve Ankara Psikodrama Derneği'nin birlikte düzenlediği çok güzel bir etkinlik vardı.
Evet.
Geride kaldı. Ve hafta boyunca düzenlenen etkinliklerde psikodramanın iyileştirici gücü ele alındı ve ortaya kondu ve bu etkinliklerde de MS Derneği yer aldı en ön sırada. Şimdi psikodrama desek, acaba nasıl tanımlıyoruz psikodramayı?
Psikodrama aslında bir grup psikoterapisi yöntemi. Yani hocamın alanına çok girmeden,
evet,
ben,
evet,
kendi özelimde
zaten
birazcık anlatayım. Ben de yaptım psikodramayı. Hı-hı. Ben bir MS'li yakınıyım. Hatta iki MS'li var ailemde. Hem annem hem abim. Bu durumda çok sık görülen bir durum değil. Evet, bizim hayatımız zaman zaman çok zor geçebiliyor. Fakat bunu çözmek için de kaynaklar var. İşte hocalar var, psikodrama var. Bu yaşam krizleriyle baş etmek için psikodramanın benim hayatımda, diğer MS'li arkadaşlarımın veya başka arkadaşlarımın hayatında çok önemli bir rolü oldu. Yani kendimizi nasıl ifade edeceğimizi, duygularımızı nasıl tanıyacağımızı, isteklerimizi nasıl söyleyebileceğimizi bulduk psikodramada.
Hı hı.
Hayat boyu bence yapılması gerekiyor yani ara ara.
Aslında hepimizin yapması gereken.
Hepimizin yapması gerekiyor.
Bir durum bu.
Evet.
Çok önemli. Peki dernek nasıl kuruldu, ne zaman kuruldu? Dernek neler yapıyor?
Dernek şöyle, yeni bir derneğiz aslında. Ben daha önce başka bir derneğin şubesinde yöneticilik yaptım. Daha sonra MS'li arkadaşlarımla Ankara Multiple Skleroz Derneği'ni kurduk. Ankara'da yani bununla ilgili bir dernek olmasına gerektiğine inandık ve proje yapmak üzerine yola çıktık. Zaten ilk projemiz de bir AB projesi oldu. Web sitemizi o şekilde tasarladık ve gerçekleştirdik. Bunu ilerleyen zamanlarda başka desteklerle daha da geliştirmek, daha interaktif bir web sitesine sahip olmak istiyoruz aslında. Şimdi proje yapmanın gereği de sizler de biliyorsunuzdur. Derneklerin merkezlerinin, yani tüzel kişiliklerinin başvurması gerekiyor projelere. Dolayısıyla hem de başkent burası, yani başkentte bir Ankara MS Derneği olmalı diye düşündük. Çalışmalarımızda Hatice Hocam bize çok destek oldu. Derneğimizin danışma kurulunda kendisi zaten. Kendisiyle de 3-5 yıl oldu değil mi hocam?
4-5 yıl oldu. Yine psikodrama aracılığıyla,
evet,
tanıştık.
Psikodrama sayesinde tanıştık. Evet. O zaman psikodramanın ne olduğunu ve hayatımıza neler katabileceğini bilmiyorduk. Ama sonra sağ olsun bize hem cesaret verdi bu konuda, dernek kurma konusunda, hem de bu yaşam krizlerini nasıl dönüştürebiliriz, zorlukları nasıl dönüştürebiliriz, onu öğretti. Öğretmeye de devam ediyor.
Peki bütün MS'liler derneğe başvurabilir mi bununla ilgili?
Tabii ki.
Yardım için ya da öğrenmek için, bilgi almak için, üye olmak için.
Aslında bizim üyelere ve gönüllü kişilere çok ihtiyacımız var. Çünkü biliyorsunuz STK, yani sivil toplum işlerinde herkes elini taşın altına koymalı. Böyle tek kişinin, iki kişinin yapabileceği şeyler değil bunlar. Kaldı ki bu söz konusu bir hastalık. Bazen bizim de özel hayatlarımız var, bizim de ailelerimiz var. Biz de bazen zorlanıyoruz bu işleri yaparken. Zaman ayırmaya çalışıyoruz. Gerekirse gece çalışıyoruz. Gerekirse işimizden çoğu hastamız tam zamanlı çalışıyorlar. Mesela onlar işlerinden vakit ayırıp geliyorlar. Dolayısıyla başka gönüllü kişilere de, özellikle öğrencilere, böyle gücü kuvveti yerinde olan,
koşturabilecek
insanlara da ihtiyacımız var.
Peki nasıl, ben gönüllü olmak istiyorum, ne yapmam gerekiyor?
Web sitemizden bir formumuz var. Gerçi o üyelik için ama orada e-posta adreslerimiz var. Oradan bize ulaşabilirler. Onları ben devamlı, ben ve arkadaşlarım kontrol ediyoruz zaten.
Adresleri de verebiliriz ya da e-mail adreslerini.
www.ankaramsderneği.org info@ankaramsderneği.org. buradan sosyal medya hesaplarımızdan, Instagram'dan yine Ankara MS Derneği diye, Facebook'tan, Twitter'dan, buralardan da ulaşabilirler, mesaj gönderebilirler. Hı-hı.
Artık sosyal medyadan daha çok aslında iletişime geçiyor insanlar.
Biz de öyle yapıyoruz. Bazen hocalarımızla da oradan iletişime geçiyoruz. Biz aslında şuradan yola çıktık. Bu konuda bilgi kirliliği olduğunu fark ettik. Yani bizim derneğin asıl yapmak istediği ilk 5 yıl içerisindeki bizim hedefimiz nitelikli ve doğru bilgiyi bunu ihtiyacı olanlara ulaştırmak. Çünkü etrafta bir sürü bilgi dolaşıyor. İşte şu tedavi eder, bu tedavi eder. Yani insanlar tabii bir tedavi arıyor haklı olarak.
Medet umuyorlar bir şeylerden.
Medet umuyorlar bir şeylerden, aynen öyle. Ve bu yüzden biz doğru bilgiyi nasıl ulaştırabiliriz? Nasıl zamanında ulaştırabiliriz? Bununla ilgili çalışıyoruz. Başka çalışmalarımız da var. Onlardan da bahsedebilirim.
Ben bu psikodramada bir takıldım. Şimdi farklı şeyleri de var. MS'de farklı ne diyeyim? Şiddetle seyreden bir hastalık. Hı hı. Hani çok basit de olabilir, günlük yaşantıyı etkilemeye edebilir. Zaman içinde işe gitmekte ya da günlük hayatı sürdürmekte zorlandığı dönemleri de olabilir. Hı hı. Bu psikodramadaki grup genelde hastalık düzeyi olarak aynı gruptan mı seçiyorsunuz? Birbirlerine negatif de etkileyebilir mi? Yani çok da hassas bir konu çünkü
çok
tedavi
hassas,
değil mi? Psikolojisi
çok
kısmında işin.
Biz o kısımda çok tereddüt etmiştik. Şöyle bir karara vardık. Hayatın içinde olalım. Hangi koşulda, hangi fiziksel durumda olursak olalım, hayatın içinde devam edelim. Ve biz Sümer Hanım ekibiyle şöyle bir yaptık. MS'den etkilenen bireyler dedik. Bunun içine hastamız, hasta yakını, MS'de çalışan sağlık personeli ve MS'i tanımak isteyenler, biz hani MS gönüllüsü olarak çalışmak isteyenleri bir aynı şeye paydaş, hatta MS paydaşları da dedik ve grubumuza herkese açtık.
Ya çok güzel olmuş
bence. Hayatın içinde yaptık. Hatta geçtiğimiz Mart ya da Nisan ayında başladık 2018'in ve 31 Mayıs Dünya MS Günü. Biz o gün 10 oturumluk bir çalışma yaptık. Bu 10 oturumluk çalışmanın sonunda 31 Mayıs'ta da herkese sertifikalarına, katılımcılarımıza dağıttık. Amacımıza da şöyle ulaştığımızı hissediyorum ki bizi buraya getiren temel taşlardan biri, adım adım buraya kadar geldik. Yani hepimizin sağlıklı parçasına odaklanıyoruz biz. Yani hem fiziksel bir bütün olarak da bakıyoruz. Fiziksel, zihinsel, ruhsal, sağlıklı olan parçamıza odaklandığımız için hastalarımızdan diğer katılımcılara çok o kadar verişler oldu ki, alışverişler, birbirlerinden çok kazandılar, birbirleriyle güçlendiler. Bir katılımcımızdan örnek vermek istiyorum. Hani yürümekte çok zorlanıyordu, o yüzden emekli olmuştu erken yaşta. Ve toplum içinde konuşmaktan çok, hani ilk başladığı zamanlarda o kadar böyle konuşturamıyorduk onu, zorluyorduk falan. 10 haftanın sonunda böyle toplandık, kalabalık bir grup oluştuk, sıcak bir atmosferde. Susturamadık arkadaşımızı.
Şahane.
Ne güzel.
Susturamadık ve çok hoşumuza gitti. Yani en basiti bu. Hani ufak tefek çok büyük beklentimiz yok bir kere. Ama küçük destekler, küçük dokunuşlar büyük sonuçlar verebiliyor zaman içinde. Ben şunu da eklemek istiyorum. Çok mu konuştum bilmiyorum ama.
Çok keyifle dinliyorsun.
Biz hani genel olarak hani her hastalıkta da olabilir. Biz tabii MS'den yola çıktık. Psikososyal desteği çok önemsiyoruz. Psikososyal hani biz hani hekim kimliğimle, rolümle baktığımda yani tanıyı koyup reçeteyi verip sonra ne oluyor? Sonra ne olacak? Bunu hep yüreğimde taşıdığım bir şeydi. Hani genç bir hekimken de başladığım dönemlerde. Ya bu kadar mı? İşte reçete yazdık. Bir ay sonra kontrole çağırdık. Sonra o şey, ben bu psikodrama eğitimi aldıktan sonra bir 6 yıllık sürecimde öyle geçti. Anladım ki bu psikososyal destek işte burada psikodrama. Çünkü hastanelerde verme imkanımız yok psikososyal. Yani henüz çok yeterli olmayabiliriz. Ama bu STK'larla, işbirliğiyle bir psikososyal destek ağı oluşturmak bir nebze de olsa hani hani o tıbbi tedaviye de bir değer kattığını düşünüyorum ben.
Biz aslında hep bir sac ayağından bahsediyoruz. Yani üç tane sac ayağı. Birisi ilaç tedavisi, bilimsel tedavi. Birisi işte hocamın bahsettiği psikososyal destek. Biri de fizyoterapi. Tabii bununla da ilgili mesela Gazi Üniversitesi ile bir çalışma yaptık. Onlar özellikle bizimle çok ilgileniyorlar. Yani MS konusuyla. Çünkü MS'te de doğru fizyoterapi çok önemli. Doğru hareketler. Biz buna nörolojik rehabilitasyon diyoruz. Ve gerçekten orada hem işini çok güzel yapan hem de gönüllü olarak da bize destek veren çok güzel bir ekip var. Ve bu üç sac ayağı eğer tamamlanabilirse büyük ölçüde fark ettik ki MS'lerin hayatları, yakınlarının hayatları daha kaliteli bir biçimde seyrediyor. Yani bunu yaşayarak gördük. Bunu deneyimliyoruz. Hatta bu yani her geçen günde bununla ilgili bir kanıt çıkıyor karşımıza, değil mi hocam?
Hı hı. Daha da artacak bu kanıtlar. Biz
çok, çok güzel bir çalışma yapıyorsunuz. Yani her bir bireyiniz derneğin içerisinde bu işe gönül vermiş, emek vermiş. O kadar güzel bir iş yapıyorsunuz ki. Yani şu an hayranlıkla izliyoruz sizi. Gerçekten çok gurur duydum. Çok mutlu oldum bunları dinliyor olmaktan, duyuyor olmaktan. Eminim ki dinleyen dostlarımız aynı etkiyi, hissi yaşamışlardır. Çünkü çok önemli şeyler bunlar. Hı hı. Bir insanın hayatına dokunuyorsunuz.
Evet.
Onun hayatının geri kalan bölümüyle ilgili bir değişiklik için çok önemli bir dokunuşta bulunuyorsunuz. Bunlar çok değerli, çok kıymetli şeyler. O yüzden ayrıca ayrı bütün ekibinize, herkese, emeği olan herkese teşekkür etmek istedim.
Teşekkür
İçimden geldi.
Ben bir şey ekleyebilir miyim?
Tabii ki, tabii ki.
Uygunsa. Şimdi biz bu dokunuş dedik. Dokunuşla ilgili biz 10-16 Aralık arası bahsettiğiniz, hı hı, Ankara, evet, Psikodrama haftasının ben de düzenleme kurulu sekreteriyim. Ayrıca Abdülkadir Özbek Psikodrama Derneği'nin de genel sekreteriyim. Biz bu şeyde o kadar çok kişiye dokunduk ki bu psikodrama haftasıyla. Şimdi o şey listeleri çıkardım. Ankara'da ve işte Niğde, Mersin, Adana, Burdur, Çanakkale'de de yaptık ve kendi hem psikodrama enstitümüz var bizim, Doktor Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü. Oradan mezunlarımız, oranın eğitimcileri ve öğrencilerimizle beraber 22 kişi aktif çalıştık ve dün akşam hesaplama fırsatı bulduk. 500 kişiye dokunmuşuz bir hafta boyunca.
Ne kadar güzel.
500 kişiye. Buradan hani düzenleme kurulumuza da hani Bircan Kırlangıç Şimşek ve Tülin Kuşgözoğlu bizim hafta düzenleme kurulu başkanlarımız ve dernek ve enstitü başkanlarımız kendileri. Onlara da teşekkür ederim. Onların hani hayalleriydi, gerçeğe dönüştürdük hep beraber.
Ne kadar önemli. Çok çok önemli. Evet, ben böldüm, pardon.
Sizin hemen karşınızda bir okulda, ilkokulda çalıştık. Geçen pazartesi, salı ve 37 çocukla çalıştık. İzmir'den bir hocamız geldi. Çok güzel bir çalışma oldu yani.
Çok çok güzel, evet, yaptınız.
37 sağlık, çocukla şahane çalıştık orada da.
Ben bir şey söylemek, evet, istiyorum. Aslında bu bence STK'lar arası işbirliğine ve yerel yönetimlerle STK'lar arasındaki işbirliğine çok güzel bir örnek oldu. Biz burada Etimesgut Belediyesi ile çalıştık. Onlara da bir kez daha teşekkür ediyoruz, Kent Konseyi'ne. Sacettin Gürbüz Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yaptık bu aktiviteyi. Ve gerçekten bizim hayranlıkla ziyaret ettiğimiz evrensel tasarıma uygun bir merkez burası. Bu yerel yönetim tarafından yapılmış. Ve orada rahatlıkla konuklarımızı, hem fiziksel kısıtlılığı olanları hem olmayanları, hepsini orada rahatlıkla konuk edebildik ve bir işbirliğine imza attık diye düşünüyorum.
Bir gönül rahatlığıyla, hani rahat gelebileceklerini bilerek, çünkü tekerlekli sandalyeyle gelenlerimiz, evet, de vardı konuklarımız arasında. Yani Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ben Sayın Başkan'a da tebrik etmek istiyorum. Gerçekten gönül rahatlığıyla davetlileri kabul ettik, gelmesi gitmesi. Çok modern bir ortamda biz de sunumumuzu yaptık. Çok da hani orada da yüreklere dokunduğumuza inanıyorum.
Çok önemli.
Tüm Türkiye'de, hı-hı, öyle olsun bütün merkezler.
Evet, her, evet, her yerde,
evet,
öyle olsun.
Çok örnek bir merkez.
Her yerde olsun. Şimdi az önce Sümer Hanım'la konuşurken yayın öncesi, Aslında şehrin kentleşmenin ve mimarinin de bununla ilgili çok fazla eksiğinin olduğunu.
Evet.
Yani bunlara destek olunması için artık bundan sonraki süreçte yapıların da projelerini çizilirken bunlara özen gösterilmesi gerektiğini söyledi. Bununla ilgili de belki bir şeyler söylemek ister. Çünkü eksikler var bununla ilgili.
İsterim, evet. Yani eski yapılarda belki bir şeyler yapamayız ama erişilebilirlik ve ulaşılabilirlik hem bilgiye hem mekanlara, bu konular mevzuatlarımızda hakikaten çok iyi bir şekilde ele alınmış. Yani mevzuatımız Avrupa'ya ve işte Amerika'ya veya o tip ülkelere bakıldığında hakikaten faydalı bir mevzuat ve uygulanabilse, gerçekleşebilse aslında gerçekten, yani kucağında bebeğini taşıyan bir anne veya birkaç aylık böyle geçici fiziksel kısıtlılık yaşayan bir birey de evrensel tasarıma dahil olabilir veya bir MS'li birey de veya yani istediği gibi hareket eden biri de. Dolayısıyla evrensel tasarım herkes için tasarım aslında. Hı hı. Bundan sonraki dönemlerde, yani bu mevzuata detaylı incelediklerinde zaten orada yapılması gereken her şey yazıyor. Bu konuda Başbakanlık Genelgesi yayınlandı çok önce.
Hı hı.
Kamu kurumları, kamu binaları bu konuya zaten dahil oldular ve bunları gerçekleştirdiler. Kamu binaları erişilebilir durumda. Biz istiyoruz ki her yer erişilebilir olsun. Herkes evinden çıkabilsin, istediği yere gidebilsin, istediği bilgiye ulaşabilsin. Hem erişilebilirlik hem ulaşılabilirlik. Temiz bilgiye, doğru bilgiye, nitelikli bilgiye ulaşabilsin ve tiyatroya da gidebilsin, sinemaya da gidebilsin, istediği faaliyete katılabilsin, sosyal hayatın içerisinde olsun. Bu zaten tedavinin bir parçası. Aslında evet, iyileşme dediğimiz şey buradan başlıyor.
Özellikle dile getirmek istedim. Çok önemli bir şey söylediniz. Çok teşekkür ediyoruz.
Aslında sadece MS için değil, pek çok hastalık
şey için geçerli. Evet. Evet. Çok evet, teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok keyifli bir sohbetti. Doçent Doktor Hatice Karayar Ünal'dı ve Ankara MS Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sümer Çavuşoğlu canlı yayın konuğumuzdu. Çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür
çalışmalarınıza
ederiz,
başarılar çok diliyoruz. Ve bundan sonra da destek olmaya, bununla ilgili duyuruları yapmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz.
Teşekkür ederiz.
Evet, sohbet etmeye devam edeceğiz. Birazdan yine bir canlı yayın konuğumuz var. Yardımcı Doçent Doktor Hakkı Çağdaş Basat, ortopedi uzmanı, Ahi Evren Üniversitesi Tıp Fakültesinden canlı yayın konuğumuz olacak ve omuzunuzla ilgili problemlerinizin cevaplarını arıyor olacağız. Önce güzel bir şarkı dinleyelim, hemen ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Hareket vakti gelince, şeyler var. O sert gülüşlerde sen yine olduğun gibi kal. Benim için sakın değişme. Giderim o gün hayalim. Hareket vakti gelince sen yine olduğun gibi kal. Misafirim bu şehirde. Bir el sallarsın yeter. Hareket vakti gelince.
Ve sohbet etmeye devam ediyoruz. Yardımcı doçent doktor Hakkı Çağdaş Basat. Canlı yayın konuğumuz, az önce dedik. Omuzunuzla ilgili bir probleminiz varsa mutlaka sorabilirsiniz uzmanımıza. Kendisi ortopedi uzmanı, aynı zamanda Ahi Evren Üniversitesi Tıp Fakültesinden. Ve tabii ki benim de omzum ağrıyor. Hepimizin olduğu gibi kronik problemleri. Şimdi omzumuz ağrımadan aklımıza gelmeyen bir yer.
Evet.
Genelde öyle oluyor.
Maalesef. Aslında omuz eklemi bakıldığında vücudun en hareket açıklığı geniş eklemidir. Bu doğası gereği de sakatlanmaya en müsait yapıyı oluşturuyor aslında. Çünkü en çok burayı kullanıyoruz, bu eklemi kullanıyoruz. Günlük aktivitelerde de dikkat etmezsek, işte özellikle de başüstü aktivitelerde problem yaratma ihtimali yüksek olan bir eklem. Dikkat etmek gerekiyor o yüzden.
Gerekiyor.
Şimdi başüstü derken hani başımız üstünden bir şey almayı mı kastettin?
Aslında aynen öyle. Yani baş seviyesinin üzerindeki her yaptığımız hareket omuz ekleminde bir sıkışmaya neden oluyor. Bu sıkışmada zaman içerisinde tekrarlayan mikro travmalar nedeniyle o bölgedeki kas yapısının ya da eklemlerin zedelenmesine neden oluyor. Kronik zedelenmede bir müddet sonra yırtığa dönüşebiliyor ya da kireçlenmeye dönüşebiliyor eklemlerde. O yüzden başüstü aktiviteleri çok önermiyoruz.
Basketbol.
Ya da yani şöyle sportif anlamda evet yapılabilir ama arada bir yapılacaksa çok doğru bir spor olmayabilir. Hmm. Yani işte haftada bir ya da ayda bir oynuyorsanız. Hani çok başüstü aktiviteleri tavsiye etmiyoruz.
Hani spor yaparken halter kaldırmak.
Halter kaldırmak, ondan sonra basketbol, voleybol. Bir de bayanlarla ilgili olarak da mesela kapı pencere cam silme. O da bir başüstü aktivitedir. Ve bu da özellikle bayan hastalarda.
Niye ama şimdi bizim de perde takma çıkar.
Tabii. erkeklerde de perde problem olabiliyor.
Var yani. Yukarıdan evet. Dolabın en üzerinden bir şeyleri almak evet. Aktivitelerimiz evet. Var yani.
Bunları kısıtlamak gerekiyor.
Ama. Her gün yapıyoruz biz tencere, tabak bir şeyler.
Evet. Gerçi şimdi böyle deyince hastalarımız bize şey diyor. O zaman hiç evi temizlemeyelim. Camı hiç mi silmeyelim diyorlar. O zaman tabii bizim önerimiz şey bir basamak kullanmak. Yani basamak çıkmak, elini yukarıya kaldırmaktansa aynı seviyeye gelip aynı seviyeden işlerini halletmesini sağlamak. Yani bir çözüm var. Çözüm olduğu için de çözümü anlatıyoruz hastalarımıza.
En azından.
Sporda da hani başüstü olmayan sporları tercih etmek hani bu profesyonel bir spor değilse bizim önerdiğimiz yöntem.
Peki bu bizim bir omuz çantamız vardır bayanlar olarak.
Evet.
Yani onda kilo sınırı tanımayız.
Evet,
İhtiyaç
maalesef.
Neyse çantanın kapasitesi ölçüsünde doldururuz.
Evet. Araba bagajı gibi.
Evet maalesef.
Her şey çıkabilir her şey içinden çıkabilir. Hakikaten.
Ya da silah olarak da kullanılabiliyor tabii çanta. Ama şimdi çantaya dikkat etmek gerekiyor. Çantayı belli bir kilodan fazla tabii ağırlaştırmamak lazım. Yani bunun bir sınırı yok. Yapılmış bir çalışmada benim bildiğim yok. Belki de yapılmış
yani,
olabilir ama.
Var mı bir kilo şeyi yani?
2 kilodan, 3 kilodan fazla olan ağırlıklar o bölgede bir sıkışmaya neden olur.
Hmm.
Şimdi omuz eklemini oluşturan eklemlere bakacak olursak hani burada omuzun üstünde hareketi sağlayan kaslar var. Hmm. Bu kasların üstünde de apolet kemiğimiz var. O apolet kemiğiyle humerus başı dediğimiz kemiğin arasındaki hareketi sağlayan kaslar sıkıştığında bir müddet sonra yırtılıyor. Yani hemen yırtılmaz. Yani bir günde yırtılmaz, bir yılda yırtılmaz ama
uzun
tekrarlayan süreçte. Travmalarla beraber o bölgede bir yırtık oluşmaya başlar. Hareket kısıtlılığı, geçmeyen ağrılar, gece uykuda uyandıran ağrılara dönebilir. Hani bunun nedeni sırf çanta değil ama bu tür alışkanlıklar eğer insan hayatında fazla yer işgal ediyorsa bunları azaltmakta fayda var. Hani bir kere, iki kere, üç kere ya da işte günde bir saat ya da yarım saat bir çanta taşımak çok büyük problem yaratmaz. Ama günün büyük bir kısmında bu tür faaliyetler varsa bunun muhakkak bir omuza yansıması olacaktır. Sadece tabii omuza değil, bele, boyuna, diğer eklemlere de tabii ki bir etkisi olur.
Şimdi moda bu sene sırt çantası, evet, kadınlarda.
Sırt çantası tek kollu çantaya göre biraz daha makul. En azından yükü biraz daha homojen dağıtabiliyoruz. Ama gene de onu da çok ağırlaştırmamak lazım. Çünkü bu tür çantalar omuz ekleminden daha çok omurgaya yük bindiriyor. Yani omurga eklemini rahatsız ediyoruz bu sefer de. Bu da tabii bel ağrılarına, hatta diz ağrılarına, kalça ağrılarına kadar rahatsızlık verebilir.
Her türlü zaten ağrıyacak
yani. O zaman çocuklarda da dikkat etmek lazım.
Tabii. Çocuk gelişimi için de bu çantalara dikkat etmek gerekiyor. Hani çok ders, ödev vesaire tabii çocuklara yükleniliyor ama hani o ağır çantaları taşımak çocuk gelişimi için, omurgası için oldukça aslında sıkıntılı tablolara neden olabiliyor.
Teknoloji biraz daha ilerlese de her şey tek bir tablet içerisinde artık taşınabilir hale gelirse
çocuklar için de daha uygun sağlıklı olacak. Sağlıklı olacak.
Peki, evet. En çok size gelen omuzla ilgili olan rahatsızlık ne?
Şimdi benim bulunduğum bölge itibariyle Kırşehir'de daha çok tarım, işte bahçe vesaireyle uğraşıldığı için 40'lı 60'lı yaş arasındaki bayan hastalar ve işte tarlaya giden, tarlada işlerle uğraşan erkek hastalar geliyor. Ve bu hastaların daha çok omuzlarında yırtık oluyor. Çünkü bunlar da aslında başüstü aktivite yapıyorlar. Çapa yapmak, işte ekin biçmek vesaire. Bunlar hep aslında başüstü aktivite gibi.
Eğri olsan bile yine öne doğru.
Evet, öne doğru ve bunları tekrarlayarak da yaptıkları için kaslarda yırtık oluşuyor. Bu da en çok başvuru nedeni Kırşehir bölgesinde. Bunun dışında omuz çıkı, ceviz ağacından düşen, merdivenden düşen, traktörden düşen omuz çıkı hastalarımız oluyor. Yaş popülasyonu biraz bulunduğum yerde ileri. 70'li yaş üstünde de hastalarda genelde küçük travmalarla, düşmelerle oluşan omuz kırıkları olabiliyor. Tabii hepsinin tedavisi ayrı ama genelde yırtık ya da çıkığın ilk tedavisini yaptıktan sonra eğer şikayetler devam ederse kapalı tekniklerle, yani artroskopik diyoruz biz buna, delikler içerisinden girerek bir delikten küçük kameramız eşliğiyle, diğer delikten de küçük el aletleriyle özel tasarlanmış bu yırtığı tedavi ediyoruz. Yırtıkları tedavi ediyoruz. Çıkığı varsa da o çıkığa neden olan o dokuyu onarıyoruz. Ve küçük delikler içerisinden yaptığımız için de hastaların rehabilitasyon süreçleri açık yöntemlere göre çok çok hızlı olmuş oluyor. Enfeksiyon riskimiz daha az oluyor çünkü büyük yaralarımız yok. Daha erken fizik tedavi sürecine başlıyoruz. İçeriği daha net görebildiğimiz için de biz kendi işlemimizi daha iyi yapabiliyoruz. Ama tabii bunlar öğrenme eğrisi uzun olan cerrahi yöntemler. Hani ilk hemen mezun olduğumuzda hadi biz omuz artroskopisi yapalım demiyoruz. Çünkü bunun için uzun bir yol, uzun bir eğitim gerekiyor ortopedi ihtisasının üstüne.
Ben bu yırtık diyoruz ya, evet, yırtığın oluşma anında hasta olarak hisseder miyiz? Yoksa hani
bir sonrasında... Bir yırtılma sesi var mı mesela?
Yırtılma... Çok akut şiddetli ağrı, yoksa hani kronik bir ağrı sonucu mu doktora başvuruyoruz?
Şimdi aslında ikisi de oluyor. Şöyle ki eğer bir travma nedeniyle oluyorsa bu yırtık hissedilir bir ağrıya neden oluyor. Hatta bazen ses de duyabiliyor hastalar. Ama eğer kronik bir zemindeyse, yani uzun bir zamana yayılmışsa, sürekli tekrarlayan travmalara bağlıysa
hastanın temizlik ya da çantayı
temizlik, oluyorsun, çanta bunun gibi ya da işte çapa yapmak gibi bulunduğum yerde bu tür tekrarlayan aktiviteler omuzda ağrı yapıyor ama hastanın günlük yaşamını etkilemiyor. Ama tekrarlayarak yapmaya devam ediyor ve yırtık belli bir boyuta ulaştığında, yani o hastanın fonksiyon görmesini engelleyecek boyuta ulaştığında işte o zaman bize geliyor. Ve tabii bize gelmesi gereken zamandan sonra geldiği için de tabii tedavi süreci biraz daha değişik oluyor. Yani yapacağımız ameliyat ya da önereceğimiz tedavi bazen mümkün olmuyor. Cerrahi öneremeyip fizik tedaviye yönlendirdiğimizde oluyor kronik hastaları. Ama her şey optimumsa bu hastaları da ameliyat ettiğimizde ilk akut yırtığı olan hastalar gibi aynı sonuçları elde edebiliyoruz.
O güzel, başarı şansı evet, var.
Evet, başarı şansımız var. Yani her zaman geç değil.
Peki omuz ağrımız var. Ne evet, zaman doktora gidelim diye soracağım ben. Hani o ne kadar evet, ne kadar süre, işte bir hafta mı bekleyelim, hiç mi beklemeyelim? Bir antiinflamatuar bir şeyler alıp birkaç gün sonra geçmezse mi gidelim? Ne zaman biz ortopedi uzmanına ulaşalım?
Şimdi eğer hasta net olarak ağrıyı oluşturan mekanizmayı hatırlıyorsa ve bu bir travma değilse, tekrarlayan bir aktivite ise önce bir bundan uzak durmasını tavsiye ediyorum. Tabii ki bir ağrı kesici yani antiinflamatuar ilaçları da bir hafta kadar, 10 gün kadar deneyebilir. Bunlara rağmen geçmiyorsa yahut bu tedaviye rağmen artıyor ise o zaman doktora gelmesinde fayda var. Eğer baktı ilaçlardan fayda gördü, omzunun ağrısı azalıyor, o zaman gene takip etmesini öneririm. Ama eğer tekrarlarsa aynı şekilde, o zaman hani bir daha aynı tedavi uygulamaktan ziyade gene doktora gitmesinde fayda var. Çünkü orada bir şey olmuş olabilir ve belli hareketlerle tetikleniyor olabilir. Erken dönemde önlemini almakta fayda var.
Peki omuzda hissettiğimiz ağrı her zaman omuz eklemine mi aittir?
Maalesef değil. En çok da karışan budur. Omuz eklemi etrafında boyun olduğu için boyundan yansıyan ağrı, yani bir fıtık ağrısı olabilir. İkincisi torasik çıkış sendromu dediğimiz bir sendrom var. Bu ne demek? Boyundan gelen ve damar ve sinirlerin özellikle kaburga kemiklerinde ve köprücük kemiğinin altında sıkışmasıyla aynı omuzu ağrıyan hastanın ağrısı gibi aynı ağrıyı taklit eden ağrılara neden olabilir. Boyundaki gelen boyundan kaynaklanan fıtık da bu tür ağrılara neden olabilir. Bunun dışında başka o bölgede sinirler de var. O sinirlerin de yansıyan ağrıları olabilir lokal sıkışıklıklara bağlı olarak. O yüzden bunları ayırmak biraz problem. Peki biz bunu nasıl ayırıyoruz? Yani biz bunu hastadan hastaya anlayabiliyor muyuz her zaman? Mümkün olmayabiliyor. Ama benim kendi günlük pratiğimde ben şöyle yapıyorum. Eğer bir hastayı bir hastalığın içerisine sokamadıysam diyorum bunda bunlardan biri vardır. O yüzden o hastayı bu açıdan bir kere daha değerlendirmek gerekiyor. Çünkü bunlar dediğim şeyler biraz nadir. Yani çok sık karşılaştığımız şeyler değil. Önce en sıkları görmek, karşılaştırmak ve değerlendirmek lazım. Ama eğer sokamadıysam ve beni rahatsız eden bir farklılığı varsa hastanın, o zaman bunlar olabilir mi diye bir kere daha bu açıdan muayene ederek çözmeye çalışıyorum.
Annem mesela şunu söyler, seni kucağımdan hiç indirmezdim. Çok kucakta gezdin, indiğinde hep ağlardın. O yüzden benim sağ omzumun işte ağrımasının sebebi sensin.
Doğru.
Hala mı?
Yani hala belki değil ama işte o dönemde hala bir hassasiyet olduğunu, ara ara omzunun ağrıdığını işte ve bunun da sebebi sen oldun diye söyler mesela.
Aslında doğru söylüyor.
Doğru. Ben de işte dedim hani bu dedik ya temizliktir, evet, çantadır. Temizlik, ya. Çocuk bile
aynen.
Kucakta tutulan çocuk bile buna sebep olabilir.
Özellikle şöyle de oluyor. Mesela hani gün içinde değil ama uykudan uyanıp hani çocuk ağladığında beşiğine gidip onu susturmak için vücut soğuk, siz hazır değilsiniz ama o anda bir can havliyle alıp çocuğu sallamaya başladığımızda onun etkisi oluyor. Çünkü vücut ona hazır değil. O kaslar ona hazır değil.
Isınmadı.
Ve ısınmadan yani o ağrıyı tetikleyen aslında ana nedenlerden biri o hazır olmadan yapılan hareketler.
Yani çocuk ağlıyorken önce bir iki egzersiz yapıp.
İşte o onlar... mümkün değil. O mümkün değil. O yüzden annelerin omuzları maalesef ağrıyor. Ağrımaya da devam edecek.
Evet. Teko mu?
Anaların hakkı evet. Hiçbir zaman ödenmez.
Ödenmez maalesef.
Şimdi mesela benim yatarken genelde böyle yan yatma gibi evet. Bir alışkanlığım var. Değiştirmeye çalışıyorum ara ara ama ve çok yatmaktan dolayı yattığın tarafta ağrı evet. Oluşuyor. Uyuşmalar, sabah kalkıyorum annem kolum yok benim falan diyerek uyuşuk bir şekilde uyandığım dönemler.
Evet.
Alışkanlık değişimi mi gerektiriyor bu yoksa bu bir problem midir? Sonra bana büyük sorun çıkarır mı?
Şimdi şöyle aslında bir problem çıkartmaz. Yani sizi uyurken belli bir yönde yatırmak mümkün değil ama ilk yatmaya başladığınız pozisyonu yandayı da sırt üstü yaparsanız en azından hani o pozisyonda bir süre geçirmiş olursunuz.
Süreyi
kısaltmış. Evet süreyi kısaltmış olursunuz ama şöyle illa omzumun üzerine yattım yırtıldı diye bir şey teknik olarak yok. Ama o bölgede bir sıkışıklığa neden oluyoruz.
Başka ve onu, oluyor.
Evet biz buna sıkışma sendromu diyoruz. Bu da ağrı nedenlerinden biridir aslında. Ama günlük aktivite sırasında değil uyurken oluyor. Bunun nedeni de işte üzerine yatıp o manevrayı uyurken farkında olmadan taklit ediyoruz. Ama tabii bunu değiştirmek de çok kolay değil.
İşte ben çalışıyorum.
Uyuma alışkanlığı. Hani çalışılması evet çalışılırsa
ama
daha
yastık koyarak daha dönmeyi engellemeye falan
evet,
çalışıyorum.
Olur. Ya da ilk yatış pozisyonunu en azından sırt üstü yatarak düzeltebiliriz.
Ben bir arkadaşımdan şöyle bir şey duydum. Balayı hastalığı diye bir şey var.
Balayı hastalığı, evet, çok enteresan bir hastalık.
Nedir bu balayı hastalığı?
Mekanizması şöyle.
Ortopedik yönden.
Ortopedik balayı hastalığı.
Şimdi kolumuzda radyal sinir isminde bir sinirimiz var. Bu sinir özellikle el bileğini yukarıya kaldırmaya yarar. Hani başka işleri de var da hani el bileğini yukarıya kaldırmaya yarar. Balayında eğer kişinin eşi omuz bölgesinde, kol bölgesinde kafasını dayayarak uzun bir süre kalırsa sinir, radyal sinir dediğimiz sinir, kemikle o yatağın sert zemini arasında sıkışıyor. Bu da çok uzun bir süreyi alırsa o sinirin beslenmesi bozuluyor.
Öyle uyuyorsa mesela.
Öyle uyuyorsa. Sabah kalktığında eli aşağı düşer hastanın. Biz buna balayı hastalığı diyoruz. Tabii geri dönüşüm değil mi? Evet, geri dönüyor. Yani geri dönüyor.
Tamam, dönüşü var.
Geri dönüşü tamam. Var ama o anki karşılaşılan tablo tabii çok yani dramatik. Yani elim kalkmıyor ve nedenini bulamıyor hasta. Bize çok panik halde geliyorlar ama bize de bunu söyleyeyim yani ne alakası var şimdi yani eşim koluma yattı sinirim zedelendi bunu söyleyemeyebiliyorlar ya da akıllarına gelmiyor yani bunu onunla ilişkilendirmek çok kolay değil ama biraz sorgulayınca yani buna benzer bir sonuç çıkıyor genelde.
Zaten onun için de bu hareket balayı da sınırlı kalıyor.
Evet. Sonrasında sonra zaten sırtına dönüp uyuyorsun ondan sonra.
Yani işte yaşla beraber çünkü başka ağrılar da ekleniyor.
Evet, evet. Kesinlikle.
Peki biz ofis çalışanıyız.
Evet.
Bizim işte şey kullanıyoruz. Mouse'larımız var, bilgisayar evet. kullanımımız var. İşte oturuş.
Klavye kullanıyoruz, ekran, mouse. Evet. Yani hep omuzun bir yücü
evet.
var.
Evet.
Sonuçta hani orada dikkat etmemiz gereken bir şey var mı? Hani evet düzgün oturuş sırt için çok önemli, boyun için çok önemli. Özellikle vurguluyoruz ama omuz için de önemli mi?
Şimdi şöyle biraz önce dediğim gibi baş üstü seviyeye çıktıkça omuz ekleminde bir daralma yani sıkışıklık meydana geliyor. O seviyeye gelmediğimiz müddetçe omuz eklemini de çok büyük bir problem yaşamayız bilgisayar kullanırken. Ancak bu araba kullanırken de geçerli aslında. Eğer baş üstüne yaklaştıkça direksiyonun seviyesini kaldırdıkça koldaki sıkışıklık artıyor ve bir müddet sonra omuzlarda ağrı başlar. O yüzden direksiyon seviyesini biraz aşağıya indirmek, omuzları korumak adına bir çözüm olabilir.
Yani aynı şey bilgisayar. Uzun yolda özellikle.
Aynı şekilde uzun yolda. Aynı şekilde bilgisayar ekranı ve kullandığımız sistem de yukarıya çıktıkça, yükseldikçe, baş üstü seviyeye dediğim seviyeye yaklaştıkça tabii omuz ekleminde bir aralıkta daralmaya neden oluyoruz. Bu da o bölgede ağrıya neden olur. Yani bundan kaçınmak için de biraz aşağı seviyede çalışmak yeterli. Ama bilgisayar başında mouse kullanırken en büyük sıkıntı ulnar sinir dediğimiz sinir sıkıntıya giriyor. Bu da elde uyuşma karıncalanma yapar. 4. ve 5. parmaklarda yani yüzük parmağı ve en küçük parmakta. Hastalar bize en çok o nedenle gelir. Çünkü dirsek bükük durdukça o sinir dirseğin etrafını dolaşarak geliyor ve bükük olduğu zaman da mesafe çok artıyor sinirin geçmesi gereken ve geriliyor. Gerildiği için de bir müddet sonra o aynı balayı rahatsızlığındaki tablo ya benzer bir tablo elde gelişiyor ve 4. 5. parmakta uyuşukluk, kuvvet kaybı çok ilerlediğinde de kaslarda tonüs, volüm kaybı meydana geliyor. Biz atrofi diyoruz ona. Ve tedavisi tabii o döneme geldiğinde artık o kadar ilerlediğinde maalesef cerrahi ama o evreye gelmeden önce de yapılacak olan şeyler var. Bir, mouse'u dirseği çok bükük tutmadan kullanmak. Olabildiğince dirseği
90
açık.
90 derece
yani, uygun mudur? 90 dereceyi şöyle tanımlıyoruz biz. Gövdeyle olan açısı 90 derece olursa bunu 180. çok istemiyoruz. 180'e yakın. 180 yapmak çok belki mümkün olmayabilir ama 90'dan olabildiğince açık olursa.
150 iyi.
150 iyi. 150 de anlaşabiliriz.
Tenisçi hastalığına da.
Tenisçi dirseği rahatsızlığına da mouse neden olabiliyor. Aslında şöyle hani çok yoğun kullanmak lazım. Daha çok marangozlarda özellikle kapı pencere cam silenlerde ve bunu günün her saatinde yapan temizlik işleriyle uğraşan kişilerde görüyoruz ama masa başında çalışanlarda da var gerçekten. Özellikle klavyeyi sürekli kullananlarda, mouse kullananlarda. Bunun nedeni de şu, dirseğin dış kısmına yapışan kaslar el bileğini yukarıya kaldıran kaslardır. Ve sürekli el bileğini yukarıya kaldırmaya çalıştıkça dirseğin kenarına yapışan kaslar o bölgedeki kemiği evet sürekli çekiyor. Peki niye tenisçi dirseği rahatsızlığı demişler? Hani Türkiye'de tenis oynayanlarda mı gözüküyor? Hayır, daha çok temizlik yapanlarda gözüküyor ama bu backhand vuruş sırasında gözüktüğü için dünyada oradan tenisçi dirseği diye akıllarda kalmış. Ama biz de daha çok kapı pencere cam silenlerde, marangozluk işleriyle uğraşanlarda, uzun süre bilgisayar ve mouse kullananlarda gözüküyor. Bunun tedavisi de biraz istirahat. Yani o hareketi ya da daha az yapmak ya da dirseklik. Uzun bir sürede anti-inflamatuar tedavi dediğimiz ağrı kesici tedavisi.
Zamanımızda yetiştirmeye çalışıyorum. Bir de işte çok
omuzu korumak için yapmamız gereken.
Onu sormadan şu karpal tüneli de sorayım hemen.
Karpal tünel aynen. karpal tünel rahatsızlığı da.
Yani aynen, mouse yapar mı yani?
Evet yaparım. Ofis çalışanı rahatsızlığıdır. Aslında mouse'un kendisi yapmıyor. Mouse'un açısı yapıyor. Şimdi el bileğini yukarıya doğru kaldırdıkça karpal tünele neden olan sinir, yani medyal sinir diyoruz, o el bileğinin iç yüzünden geçer. Biz eli dışarıya doğru çevirdikçe o sinirin geçmesi gereken tünelin hacmini küçültüyoruz.
Sıkışıyor.
Yani bir biyomekanik olarak orada bir hacim daralması oluşuyor. Bu da tekrarlayarak yapıldığında o sinirin beslenmesiyle ilgili problem oluşuyor. Ve o sinirin görevi elde duyuyu sağlamak, belli kasları da çalıştırmak. Duyusal kayıp meydana geliyor. Çok ilerlediğinde de kaslarda erime meydana geliyor. O aşamada da artık ameliyata yaklaşıyoruz. Burada peki yapılacak olan şey ne? El bileğini çok fazla geriye doğru bükmeden mouse'u kullanmak, sık sık ara vermek, bunlara dikkat etmek gerekiyor.
Peki hemen soruyu devam edelim.
Omuz etliğini korumak için yapmamız gereken önereceğiniz egzersiz var mı?
Şimdi şöyle, spor anlamında yok. Hani biz ortopedistler genelde spor sağlığa zararlı diye düşünüyoruz.
Bana öyle demiştim. Merdiven çıkma demiştim mesela.
Yani şöyle, eğer çocukluktan itibaren sportif bir yaşantıya sahip değilse bir birey, hani 40 yaşından ya da 50 yaşından sonra bir spora yönelmesi aslında biraz sağlığına zarar veriyor.
Profesyonel bir spordan bahsetmiyoruz. Yani hani, sağlıklı kalmak adına sağlıklı egzersiz.
Başüstü aktiviteyi önermiyorum ama omuzu kuvvetlendirici bazı egzersizler var. Ama bunların görerek yapılması gerekiyor. Yani bunların tariften daha çok bunların gösterilmesi gerekiyor. Çünkü eğer açısal bir farklılık oluşur ise ya da zorlanır ise bu kasları paradoks olarak yırtabilir hastalar. O yüzden hani kafalarına göre değil ama bir fizik tedavi ya da spor hekiminden destek hareketleri olarak öğrenirlerse ve yaparlarsa daha iyi olur. İnternetten değil.
Evet, bir uzmana başvursunlar. Çok teşekkür ediyoruz. Zamanımızın sonuna geldik. Şimdi haber merkezine bağlanacağız. Bizden bugünlük bu kadar. Radyo Doktor'un sonuna geldik. Ben Özgür Aksu'na.
Ben Ebru Cengiz.
Haftaya tekrar yine buradayız. Sağlıkla, keyifle görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Radyo Doktor'u.